Merhaba, bugünkü detaylı incelememizde sıkça duyduğumuz ama belki de derinliğini tam kavramadığımız bir konuya odaklanıyoruz. Neden bugünkü Türkiye'yi anlamak için Balkanları bilmek zorundayız?
Evet, önemli bir soru.
Önümüzdeki malzemeler, Avukat Özcan Pehlivanoğlu'nun bir makalesinden önemli bölümler içeriyor. Bu makale, hatırlayanlar olacaktır, merhum Hasan Celal Güzel'in öncülüğünde hazırlanan o geniş kapsamlı Türk dünyası çalışmasında yer almıştı.
Evet, önemli bir kaynak gerçekten. Bugünkü yolculuğumuzda bu makaleden yola çıkarak Balkan coğrafyasını tanımlamaya çalışacağız biraz.
Tamam.
Bölgedeki yüzlerce yıllık Türk varlığının izlerini süreceğiz. Yaşanan büyük dönüşümleri, yani kaynağın vurguladığı o acı kayıpları ele alacağız ve tabii tüm bunların sizin için, yani günümüz Türkiye'si için ne ifade ettiğini damıtmaya çalışacağız.
Harika. Hazırsak başlayalım o zaman.
Hazırsanız bu ilgi çekici coğrafyaya ve tarihe birlikte bakalım.
Süper. O zaman en temelden başlayalım. Balkanlar dediğimizde tam olarak nereyi, nasıl bir coğrafyayı düşünmeliyiz? Kaynağımız ilginç bir detayla başlıyor, değil mi?
Evet, kelimenin kökeni mesela Türkçe olması ilginç.
Evet, Sarp ve ormanlık sıra dağları anlamına geliyormuş ve ilk kez 1809'da bir Alman coğrafyacı tarafından bu bölge için kullanılmış. Peki coğrafi olarak sınırları nasıl çiziliyor?
Genellikle Adriyatik, İyon Denizi, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'le çevrili bir yarımada olarak tanımlanıyor. Ama kuzey sınırları konusunda hani tam bir netlik yok aslında.
Öyle mi?
Evet, bu da ilginç bir nokta. Genelde Tuna, Sava, Kupa nehirleri hattı, yani kabaca İtalya'daki Trieste körfezinden Karadeniz'e uzanan bir hat kabul görüyor. Alan olarak yaklaşık 550 bin kilometre kare.
Bayağı büyük bir alan.
Siyasi sebeplerle sağlıklı sayım yapmanın zorluğuna da işaret ediyor. Hatta Girit, Rodos gibi Ege adalarını da bu coğrafyaya dahil eden yaklaşımlar var kaynakta.
Kuzey sınırının net olmaması ve bu kadar denize kıyısı olması, bu durum bölgenin yapısını nasıl etkilemiş peki?
İşte işin kilit noktalarından biri bu bence. Kaynak bu coğrafi belirsizliğin ve Avrupa ile Asya arasındaki köprü konumunun bölgede net bir doğal veya etnik bütünlük oluşmasını engellediğini vurguluyor. Adeta bir etnik müze ya da konglomera tabirini kullanıyor yazar. Düşünün, Türklerin yanı sıra Arnavutlar, Ulahlar, Boşnaklar, Bulgarlar, Makedonlar, Sırplar, Hırvatlar, Yunanlar, Slovenler, Macarlar, Romenler, daha nice halk bir arada yaşıyor.
İnanılmaz bir çeşitlilik.
Evet, bu inanılmaz çeşitlilik ve stratejik konum, tarih boyunca bölgeyi neden bu kadar önemli ve aynı zamanda bu kadar çok çekişmeye sahne olan bir yer haline getirdiğini açıklıyor aslında.
Yani haritadaki sınırlar aslında pek bir şey ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Kültürel geçişkenlik çok daha belirleyici olmalı.
Kesinlikle. Kaynak da bu devlet sınırlarının büyük ölçüde suni olduğunu, yani yapay olduğunu, halklar, kültürler ve diller arasında güçlü geçişler olduğunu belirtiyor.
Mesela.
Mesela Türkçenin veya Slav dillerinin bölgenin önemli bir kısmında hala anlaşılır olması gibi. Ya da Rodoplar örneği de çarpıcı. Dağın farklı yamaçları farklı ülkelere ait olsa da kaynak oradaki Türkler için bunun tek bir kültürel coğrafya olduğunu söylüyor.
Anladım. Peki bu kadar iç içe geçmiş bir coğrafyada Türk varlığının kökleri ne kadar derine gidiyor? Kaynağın bu konudaki bulguları neler, bizi şaşırtacak mı?
Burası gerçekten şaşırtıcı olabilir. Evet, kaynak izlerin milattan önce 700'lere, yani Saka ve İskit Türklerinin kurduğu Bozkır İmparatorluğuna kadar uzandığını iddia ediyor.
Milattan önce 700 mü?
Evet, hatta bazı tarihçilere atıfla bu imparatorluğun yönetici kesiminin Türk olduğunu öne sürüyor. Yani Osmanlı'dan çok çok öncesine dayanan bir bağdan bahsediliyor.
Bu gerçekten beklenenden çok daha eski. Peki sonraki dönemler nasıl şekillenmiş? O binlerce yılda neler olmuş?
Şöyle, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren çeşitli izler görülse de, milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Hunlarla birlikte Balkanlarda belirgin bir Türk varlığı başlıyor.
Hunlar.
Anladım. Ardından Avarlar, Proto-Bulgarlar, ki bunlar ayrı bir ilginç konu, ona değiniriz belki. Peçenekler, Oğuzlar yani Uzlar, Kumanlar yani Kıpçaklar, Selçuklular ve nihayet Osmanlı Türkleri geliyor.
Bayağı kalabalık bir liste.
Üç döneme ayırmayı öneriyor. Hunlarla başlayan ve Osmanlı öncesini kapsayan 372-1370 arası, sonra Osmanlı hakimiyetinin olduğu 1371-1912 arası ve sonrasında 1912'den günümüze yani 2013'e kadar uzanan dönem.
Peki, Proto Bulgarların durumu neden ilginç demiştiniz? Ve kaynakta bahsi geçen Goralı, Pomak, Torbeş gibi topluluklar var. Onların kökenleri hakkında ne diyor?
Proto Bulgarlar, Asparuhan liderliğiyle Balkanlara gelen bir Türk kavmi aslında. Ancak zamanla Ortodoks Hristiyanlığı ve Slav kültürünü benimseyerek bugünkü Bulgar kimliğinin oluşumunda rol oynuyorlar. Kaynağın dikkat çektiği nokta bu türden dönüşümler ve karışımlar.
Anlıyorum. Yani kimlikler sabit değil.
Aynen. Goralı, Pomak, Torbeş gibi Müslüman toplulukların kökenlerinin ise daha eski Türk boylarına Hun, Avar, Peçenek gibi dayandığı iddiası da kaynakta yer alıyor. Yazar bu konunun Türk bilim dünyasında yeterince derinlemesine araştırılmadığını da ekliyor. Yani Balkanlardaki Türk izleri sadece Osmanlı ile sınırlı değil, çok daha katmanlı.
Çok ilginç gerçekten. Peki Osmanlı dönemine geldiğimizde bölgedeki Türk nüfusu nasıl şekillendi? Kaynakta planlı göçlerden bahsediliyor sanırım.
Evet, Osmanlı döneminde Anadolu'dan Balkanlara, özellikle Sava ve Tuna nehirlerinin güneyi ile Drina nehrinin doğusuna sistematik ve planlı Türk göçleri, yani iskan politikası uygulandığı belirtiliyor.
İskan politikası.
Evet, bu politikayla bölgenin demografik yapısı önemli ölçüde değişiyor. Hatta kaynakta ilginç bir raya tanımı var. Normalde Osmanlı'da vergi veren gayrimüslim halkı ifade eden bu terim, burada farklı bir bağlamda kullanılmış.
Nasıl yani? Bir kırılma noktası yaşanıyor değil mi?
Aynen öyle. Kaynak, 1683'teki o meşhur başarısız Viyana kuşatması ve hemen ardından 1699'da imzalanan Karlofça Antlaşması'nı kesin bir dönüm noktası olarak işaret ediyor.
Karlofça.
Evet, bu tarihten itibaren işler tersine dönüyor. Göç yönü değişiyor. Artık kuzeyden güneye ve batıdan doğuya, yani kaybedilen topraklardan Anadolu'ya doğru bir akın başlıyor. Kaynak bu süreci oldukça dramatik bir ifadeyle Türklerin Balkanlardaki makus talihi olarak adlandırıyor.
Makus talih. Bu oldukça güçlü bir ifade. Yani Karlofça sadece bir toprak kaybı anlaşması değil, çok daha derin sonuçları olan bir olay mı?
Kesinlikle öyle, anlıyoruz kaynaktan. Kaynak bunu sadece siyasi bir yenilgi olarak değil, Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfus için yüzlerce yıl sürecek bir trajedi, bir göç ve kaynağın ifadesiyle katliamlar silsilesinin başlangıcı olarak görüyor.
Yüzlerce yıl sürecek bir silsile.
Evet, Karlofça'yı takip eden 18. ve 19. yüzyıllar sürekli savaşlarla geçiyor. Rusya ile Habsburglarla, sonra Fransız devrimi sonrası yayılan milliyetçilik akımlarının tetiklediği isyanlar var. Ve tabii büyük güçlerin, yani İngiltere, Fransa, Rusya, Habsburglar, Prusya, Osmanlı toprakları üzerindeki çıkar çatışmaları ve kışkırttıkları isyanlar.
Yani sürekli bir kazan kaynıyor.
Aynen. Tüm bu büyük siyasi ve askeri olayların faturasını ise doğrudan bölgede yaşayan sıradan insanlar ödüyor maalesef.
İşte şimdi kaynağın en çok vurguladığı ve oldukça hassas olan bölüme geliyoruz sanırım. Yazarın Balkanlardaki Türkler ve Müslümanlar için kullandığı çok ağır bir ifade var: soykırım.
Evet.
Bu iddiaları aktarırken amacımızın sadece kaynağın ne söylediğini, hangi olayları ve kanıtları öne sürdüğünü size iletmek olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Yani biz burada bir yargıda bulunmuyoruz, sadece kaynağı aktarıyoruz.
Evet, bu çok önemli bir nokta. Kaynak bu iddia ettiği soykırım sürecinin başlangıcı olarak 1821 Mora isyanını işaret ediyor ve bunu bir model olarak nitelendiriyor.
Model, ne açıdan model?
Yani sonrasında tekrarlanacak olayların bir prototipi gibi görüyor. 1861'de yazan İskoç tarihçi George Finlay'in tanıklığına atıfta bulunuyor mesela. Finlay diyor ki, kaynağın aktardığına göre, 1821 Nisan'ında 20 bin kişiye yakın bir Müslüman Türk nüfus Yunanistan'da dağınık olarak yaşıyor ve tarımda çalışıyordu. Ayaklanmanın üzerinden 2 ay geçmeden bunların çoğu kıyımdan geçirildiler.
2 ay içinde. Korkunç.
Evet, kaynak, Kalavrita ve Kalamata gibi yerlerde teslim olan Türklere can güvencesi verilmesine rağmen katledildiklerini, isyanın dini liderlerinden Başpiskopos Germanos'un Türklere ölüm emri verdiğini iddia ediyor. Hatta isyancı lider Kolokotrones'in Tripolitsa kenti düştüğünde söylediği iddia edilen şu sözleri aktarıyor: "Atımın ayağı hiç yere değmedi, yol cesetlerden bir örtüyle döşenmişti."
Çok çarpıcı anlatımlar bunlar.
Evet, ve yazar bu anlatımların ardından doğrudan soruyor okuyucuya, bu soykırım değil de nedir?
Kaynağın Mora'yı bir model olarak tanımlaması, yani bu modelin daha sonra tekrarlandığını mı iddia ediyor?
Evet, kaynağın temel argümanı bu yönde. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra, 1877-88 Osmanlı-Rus Savaşı, yani 93 Harbi sırasında çok daha büyük ölçekte benzer olayların yaşandığını iddia ediyor.
93 Harbi.
Evet, Bulgar ayaklanması ve ardından gelen Rus işgali sırasında ayaklanma liderlerinden Benkovski'nin Türklerin ele geçirilebilen her yerde öldürülmeleri emrini verdiği öne sürülüyor kaynakta. Kaynak bu savaş sırasındaki Türk ölümlerini 4 ana nedene bağlıyor. Doğrudan çatışmalar, Rus ve Bulgarlar tarafından yapılan katliamlar, açlık ve hastalık, bir de göç yollarındaki o korkunç sığıntı koşulları.
Rakam veriyor mu kaynak?
Evet, toplamda 260 binden fazla Müslüman Türk'ün, ki o dönemki nüfusun %17'si olduğu belirtiliyor, katledildiğini ve bunun Rus askeri komutanlığının emirleriyle yapıldığını iddia ediyor. Hatta İngiliz konsolos yardımcısı Edmund Calvert'ın raporundaki şu ifadeye yer veriliyor: "Erkek nüfusunun toptan ve duygusuz kıyımdan geçirmelerle kökünden kazımak amacını güden..."
Çok ağır ifadeler ve rakamlar bunlar gerçekten de. Peki Balkan Savaşları, yani 1912-13, orada da benzer bir tablo mu çiziliyor kaynakta?
Maalesef evet. Kaynak 1912-13 Balkan Savaşları sırasında da benzer bir şiddet sarmalının devam ettiğini savunuyor. Yine katliamlar, ırza geçmeler, soygunlar.
Failler kim bu sefer kaynağa göre?
Bu kez Sırp, Bulgar, Makedon ve Rum çetelerinin ön planda olduğu, ancak devletlerinden destek gördükleri iddia ediliyor. İngiliz diplomat Morgan'ın Kavalar raporundan örnekler veriliyor. Pravista, Sarışaban gibi yerlerdeki katliamlar ya da Konsolos Lamb'ın Selanik raporundan Kılkış, Doyran gibi bölgelerdeki Türk ileri gelenlerinin öldürülüp mallarının yağmalanması, kadınlara yönelik kötü muamele ve hatta zorla din değiştirme baskıları gibi olaylar anlatılıyor.
Ölü sayısı konusunda bir tahmin var mı?
Amerikalı tarihçi Justin McCarthy'nin bu savaşlardaki Müslüman Türk ölü sayısına dair 630 bini aşan bir tahminine atıf yapılıyor kaynakta.
İnanılır gibi değil. Bu büyük savaşlar dışında kaynak başka spesifik olaylara da işaret ediyor mu bu iddia ettiği örüntüyü desteklemek için?
Evet, birkaç örnek daha veriyor. Mesela Girit'teki olaylar ve özellikle 19. yüzyıl sonlarında adadan kitlesel Türk göçü 175 binden fazla kişi olduğu belirtiliyor, vurgulanıyor.
Girit.
Evet, daha yakın tarihten 2. Dünya Savaşı sırasındaki Çamarya katliamı örneği veriliyor. Haziran 1944'te General Napolyon Zervas komutasındaki Yunan güçlerinin...
Yunan güçleri mi?
Evet, kaynağın iddiasına göre Alman ve İngiliz desteğiyle bölgedeki Müslüman Arnavut, yani Çam nüfusuna yönelik başlattığı bir etnik temizlik hareketi olarak tanımlanıyor bu olay. Paramiti'de ilk gün 600'den fazla sivilin öldürüldüğü, toplamda 3000'den fazla sivil kaybı, yüzlerce tecavüz, vakası ve onlarca köyün yok edildiği iddia ediliyor kaynakta.
Ve tabii daha yakın tarihimizde Bosna var. Bunu da bağlıyor mu kaynak?
Evet, maalesef bağlıyor. Kaynak 1992-95 Bosna ve Kosova savaşları sırasındaki Sırp katliamlarını da aynı soykırım silsilesinin bir devamı olarak görüyor.
Oradaki rakamlar da korkunçtu.
Evet, kaynakta 200 binin üzerinde ölüm, 2 milyon insanın yerinden edilmesi ve 50 bine yakın tecavüz vakası gibi yine çok ağır iddialar ve rakamlar aktarılıyor. Hatta Sırp lider Radovan Karadžić'in Srebrenica'da askerlerine "Tek Türk kalmayıncaya kadar öldürün" şeklinde emir verdiği iddiası da kaynakta yer alıyor.
Çok acı.
Yazar tüm bu Balkan trajedilerini sadece Balkanlarla sınırlı görmüyor. Kırım, Ahıska, Irak, Kıbrıs ve Hocalı gibi başka coğrafyalardaki benzer olaylarla da paralelleştiriyor ve Mehmet Akif Ersoy'un Balkan Savaşları için yazdığı o meşhur İlahi 600 bin Müslüman birden boğazlandı dizesini hatırlatıyor.
Anlıyorum. Oldukça sarsıcı ve üzerinde gerçekten çok düşünülmesi gereken iddialar bunlar. Peki bu kaynağın genel olarak bu olaylara bakışı ve vardığı sonuç nedir özetle?
Kaynağın sunduğu genel çerçeve şu: Balkanlar'da 1821'den başlayıp neredeyse 20. yüzyılın sonuna kadar devam eden, Türk ve Müslüman varlığını sistematik olarak yok etmeyi veya bölgeden sürmeyi amaçlayan, milyonlarca insanın ölümüne veya yerinden edilmesine yol açan bir olaylar zinciri yaşanmıştır. Ve kaynak bu olaylar zincirini soykırım olarak nitelendirmemiz gerektiğini savunuyor.
Sistematiklik ve soykırım nitelemesi. Kaynağın temel tezi bu yani.
Evet. Ayrıca bu olayların sadece yaşanmakla kalmayıp, batılı güçler tarafından diplomatik raporlarda belgelenmesine rağmen siyasi çıkarlar nedeniyle gizlendiğini veya üzerinin örtüldüğünü de iddia ediyor. Ve en önemlisi, belki de bizi en çok ilgilendiren kısım, bu travmaların ve kitlesel göçlerin sonucunda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok önemli bir bölümünün, kaynak %50'ye varan bir orandan bahsediyor, kökenlerinin Balkanlara dayandığını söylüyor.
Nüfusun yarısı, bu inanılmaz bir oran.
Evet, dolayısıyla bu acı tarihin bugünkü Türk kimliği ve toplumu üzerinde silinmez izler bıraktığını vurguluyor. Tekrar belirtelim, bizim buradaki rolümüz tamamen incelediğimiz bu kaynağın iddialarını ve bakış açısını size aktarmak.
Bu zorlu ama önemli tarihsel arka planı anladıktan sonra bugüne dönelim biraz. Tüm bu yaşananlara rağmen veya belki de tam da bu yüzden Balkanlar bugün Türkiye için neden hala bu kadar kritik? Kaynağın günümüze dair tespitleri neler?
Kaynak Türkiye'nin sadece coğrafi olarak değil, tarihsel, kültürel ve demografik olarak da aslında bir Balkan ülkesi olduğunu söylüyor. Yani bu bir tercih değil, bir realite.
Nasıl yani?
Yüzyıllarca süren ortak tarih, Osmanlı mirası, bölgede hala yaşayan Türk ve akraba topluluklarla olan o derin bağlar, bunlar kopması mümkün olmayan ilişkiler. Dolayısıyla Balkanlardaki her gelişme, iyi ya da kötü, Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. O boyut da çok önemli tabii. Bölgenin jeopolitik ve jeostratejik konumu hala kritik. Türkiye için Avrupa'ya açılan ana kara kapısı Balkanlar, değil mi? Özellikle karayolu ticareti büyük ölçüde bu bölge üzerinden yapılıyor.
Evet, doğru.
Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye ile eski Doğu bloku Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerde bir canlanma olmuş. Yatırımlar, ticaret artmış. Ancak kaynak bu potansiyelin hala tam olarak kullanılamadığını da belirtiyor. Gidilecek daha çok yol var yani.
Peki ya istikrar meselesi? Bu kadar çalkantılı bir geçmişi olan bölgenin istikrarı Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
Hayati önem taşıyor. Bölgedeki herhangi bir istikrarsızlık hem Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğini tehdit etme potansiyeli taşıyor, hem de Avrupa ile ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Kaynak Türkiye'nin son birkaç yıl hariç tutularak diyor, genel olarak bölgede barışı ve istikrarı destekleyen bir politika izlediğini not ediyor. Çünkü Balkanlarda istikrar olmadan Türkiye'nin de tam anlamıyla güvende ve müreffeh olması zor. Yani kaderimiz biraz ortak.
Bir de Avrupa Birliği faktörü var tabii. Bölge ülkelerinin AB ile ilişkileri nasıl bir dinamik yaratıyor ve bölgenin genel sorunları neler kaynakta belirtilen? AB üyeliği her şeyi çözmüş mü mesela?
İyi bir soru. AB süreci bölgenin önemli dinamiklerinden biri, evet. Slovenya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan tam üye oldu. Diğerleri ise Arnavutluk, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova üyelik veya ortaklık süreçlerini farklı aşamalarda yürütüyorlar. Ancak kaynak, AB üyeliğine veya yakınlaşmasına rağmen bölgenin hala ciddi sorunlarla boğuştuğunun altını çiziyor.
Ne gibi sorunlar?
Şöyle sıralıyor: süregelen siyasi istikrarsızlıklar, yaygın yolsuzluk ve organize suç ağları, demokrasinin tam yerleşememesi, çözülemeyen azınlık sorunları, ülkeler arasındaki sınır ve kimlik temelli anlaşmazlıklar, ki bunlar çok derin, dış güçlerin bölge üzerindeki nüfuz mücadeleleri ve tabii ki kronikleşmiş ekonomik sıkıntılar.
Ekonomik sıkıntılar hala devam ediyor yani.
Maalesef yatırım eksikliği, teknolojik geri kalmışlık, yüksek işsizlik oranları ve özellikle genç nüfustaki beyin göçü gibi sorunlar bölgenin potansiyelini gerçekleştirmesini engelliyor. Yani AB üyeliği sihirli değnek olmamış anlaşılan.
Yani kaynak, bölgenin hem büyük bir potansiyel taşıdığını hem de geçmişten gelen ve güncel olan ciddi zorluklarla mücadele ettiğini mi söylüyor? İkisi bir arada.
Aynen öyle, tam olarak bu. Kaynak, Balkanlardaki bu zengin potansiyelin hayata geçirilmesi için sürdürülebilir barışın, demokrasinin ve istikrarın şart olduğunu vurguluyor. Ama aynı zamanda geçmişin o ağır mirasının, yani kaynağın soykırım olarak nitelediği trajedilerin yarattığı güvensizliklerin ve büyük güçler olarak tanımladığı dış aktörlerin devam eden etkisinin kalıcı çözümleri zorlaştırdığını da belirtiyor. Yani Balkanlar fırsatlar ve riskleri bir arada barındıran karmaşık bir coğrafya olmaya devam ediyor.
Gerçekten de karmaşık ve çok katmanlı bir tablo çıktı ortaya.
Kesinlikle. Bugün ele aldığımız Pehlivanoğlu'nun makalesi bize net bir şekilde şunu gösteriyor bence. Balkanlar Türkiye için sıradan bir komşu bölge değil, çok daha fazlası.
Nedir o fazlası?
Ortak ve çoğu zaman acı dolu bir tarih. İç içe geçmiş kültürler, milyonlarca insanı birbirine bağlayan akrabalık ilişkileri ve kaynağın ifadesiyle büyük trajedilerle şekillenmiş, kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz bir coğrafya. Bu bölgenin girift yapısını, tarihsel fay hatlarını, yaşanan travmalarını ve bugünkü dinamiklerini anlamak,
evet,
aslında modern Türkiye'nin nasıl oluştuğunu, bugünkü toplumsal yapısını ve dünyadaki yerini kavramak için vazgeçilmez bir anahtar niteliğinde. Yani Balkanları bilmeden Türkiye'yi tam anlayamayız.
Çok net bir sonuç oldu bu. Bu detaylı incelemeden sonra akılda kalan çok şey var elbette. Özellikle kaynağın vurguladığı o derin tarihsel bağlar ve yaşanan onca acı düşünüldüğünde. Belki de şu soru üzerinde düşünmek iyi bir kapanış olur.
Nedir?
Yazarın önerdiği gibi Balkanlara daha çok Türk bakış açısıyla yaklaşmak, yani bu ortak tarihi ve kaderi merkeze almak, sadece geçmişi anlamamızı değil, bugünkü ve gelecekteki ilişkileri nasıl şekillendirebilir? Bu üzerine kafa yormaya değer bir soru sanırım.
Kesinlikle. Üzerine düşünmeye değer.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.